Selamlar. Overlay Podcast'in 17. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölüm yine biraz gecikiyor, kusura bakmayın. Daha consistent bir şekilde ardı ardına böyle aylar boyunca aynı tarihlerde bölüm çıkabildiğim olmadı ama dedim ki hani normalde atlayacaktım bu ayı ama bölüm çıksak daha iyi yani. Geç olsun, güç olmasın, bizim olsun. Söyleyeceğim şeylerden biri, yeni bir uygulama deniyorum bu sefer. Umarım işlerimi çok daha kısaltacak benim tarafımda. Ama yeni olduğu için seste bir sıkıntı var mı yok mu? Benim test ettiğim kadarıyla yok. Hatta daha iyi olması lazım. Mümkünse şeyi, ekoyu bile siliyor olması lazım ama eko hala varsa daha sonra çözeceğiz. Kusura bakmayın. Bugün konuğum Türkiye'den çıkan çok genç, çok başarılı bir şirketin kurucu ortağı Samet Özkale. Kendisiyle daha önceden bir iki kere görüşmüştüğümüz var aslında. Twitter'dan böyle tanışıp muhabbet etmişliğimiz var. Ama böyle aslında bir saati doldurup böyle uzun ürün hakkında muhabbet edeceğimiz bizimle ilk seferimiz olacak. Bugünkü bölümü böyle ikimiz de çok hazırlıklıyız. Aslında Overlay'in normal şey, sürecinin tersine ben bir tık daha böyle scriptle yürüyorum. Ama Samet dedi ki abi muhabbete akalım, muhabbete girelim, gittiği yere kadar gitsin. Hem de olabildiğince doğal olsun. Ben dedim ki neden olmasın, sen muhabbet edelim de benim için yeter. Ben topu hemen sana atayım abi. Hoş geldin öncelikle, nasılsın?
Hoş buldum, çok teşekkür ederim. Valla çok hızlı plan oldu. ve scriptin olması ve diğer bölümlerde bu hıza rağmen olmayışı beni daha da mutlu etti. Daha motive bir hale geldim diyebilirim.
Abi beni de mutlu etti, şöyle mutlu etti. Ben hazırlanacağım diye bazen çok kasıyorum ve onun içinde kaybolduğum zaman o bölümler bu yüzden gecikiyor. Yani ben çünkü bir ay içerisinde birini davet etmeden önce genelde en kötü draftını hazırlayıp önden yolluyorum. Yani ben böyle bölüm düşünüyorum, seni davet etmek istiyorum, ne dersin diye, ama hani kişiyi daha davet etmeden draftını yolluyorum. Ve zamanında draftı yollayıp bana geri dönmeyen bile oldu yani. Hani bölümün o yüzden aksadığı falan. Böyle benim için daha iyi oldu yani, açıkçası. Hani çok fazla
ben
hazırlık gerektirmedi.
Ben hemen bir draftı bulmayayım. Eğer draftı yollasaydım muhtemelen en kötü bölüm konu olurdu. O yüzden şu an en tatlı noktadan giriş yaptım.
Abi öncelikle davetimi teşekkür ederim değil, davetimi kabul ettiğin için çok teşekkür ederim. Samet Özkale kimdir, ne yapar? Dinleyicilerimize biraz kendinden bahsedebilir misin?
Çok teşekkür ederim ben de aynı şekilde. Herkese selamlar öncelikle. Bahsettiğin gibi Product'ın kurucu ortağıyım. Product'ın en kısa tanımıyla bir ürün yönetimi yazılımı. Ben de geçtiğimiz 2021 Haziran'da çalıştığım şirketten istifa edip Merve ile birlikte aslında buraya başladık. Ondan önce freelance olarak çalıştım. Bir tane sadece full time işte çalıştım. Daha çok işte müşterilerle, startuplardı bunların hepsi. Onlara hizmet verdim. İlk startupımda aslında yine ürüne bakıyordum. Ürüne bakarken tasarımcı bulamayıp yanlışlıkla bir anda kendimi product design yapmaya başladığımı fark ettim. Her gün bir baktım birilerinin ürünlerini tasarlıyorum. Galiba dedim artık benim product design bacağım var. Herkese de şey dedim, ben dünyanın en iyi tasarımcısı olduğum için değil, en iyi oyuncusu olduğum için benim tasarımlarımı kullanıyorlar. Bunu yapmaya çalışıyorum hala, nacizane. Onun dışında eskiden basketbolcuydum, şu anda sadece amatör olarak takip ediyorum. Ürünler, yani yaptığım işin dışında benim zaten büyük bir tutkum. Yani beni bugün bırak ve bugün tatil yapıyorsun de, muhtemelen ben 4-5 tane ürünü sign up olup bunlardan 2 tanesini falan böyle bir derinine inmeye çalışıyorum. Böyle bir tutku, değişik bir hastalık da olabilir, bilmiyorum. Ama genelde bunu istemsiz yapıyorum. Hatta bazen yapmadığım günler olduğunu fark ediyorum. Sonra dönüp bakıyorum geçmişime, işte Google'dan. Harbiden yapmışım. Yani yapmadığımı düşündüğüm günlerde genelde ürünler beni etkilememiş oluyormuş. Onu fark ettim. Böyle komik bir hikayesi var onun da. Onun dışında ya amacım galiba üretmek. Ama üretmenin farklı sistemler yapıdan çıktığını düşünen biriyim. Bu benim için şu demek, işte takımımdaki arkadaşlarım belli bir özgür alana sahip değilse, diğer şirketlerde bulamadığı, işte nasıl diyeyim, aklına gelen bir fikri uygulamak için işte belli böyle kurumsal proseslerden geçiyorsa, ki geçmemeli, bizde bu olmamalı. Ya böyle şeylere inanan biriyim. Hani hangi sistemle ürettiğin çok kritik aslında. Hani sadece üretelim ne olursa olsun falan modu çok benlik değil. Ama bu sistemleri işte en iyi hale getirip, en özgür olduğumuz alanda böyle en kreativiteyi yüksek hale getirip nasıl daha iyi bir şey ortaya çıkarabiliriz? Derdine yalan. Hayatında da genelde çözümcü yaklaşımlarla böyle herkese dokunmaya çalışan biri olmaya gayret ediyorum. Diye özetleyebiliriz. Tabii bunun işte title'lara indirgersen işte girişimci, ürün insanı nasıl yorumlayabilirsek diye böyle genel title bazlı bir kısa tanımda vermiş olalım.
Hey, LinkedIn'de seri girişimci yazıyor mu? Onu söyle.
Yok, yazmıyor. Yok. Yazmıyor abi.
Peki Biraz böyle Producter'dan giriş yapalım istiyorum. Producter bence enteresan bir ürün. Çünkü yani ürün yönetim süreçlerini iyileştirmek üzerine düşünülmüş bir ürün. Sen tabii ki de detaylarını lütfen bize açılışını yap, Producter'ın ne olduğu, nasıl çalıştığı ile ilgili, ama ondan sonra benim için şeyi anlatırsan çok memnun olurum. Bu Ürünception nasıl ortaya çıktı? Yani sen ürün üzerine çalışan bir insan, ürün yöneticisiydin, tasarımla uğraştın, ürün dünyasında çok hakimsin. Sonra ürün yönetim süreçlerini iyileştirmek üzerine abi burada iyi bir fikir olabilir dedin. Nasıl ortaya çıktı abi?
Çok iyi. Ya en sevdiğim kısım. Hani Producter'dan daha çok Producter'ın hikayesi gibi düşünebilirsin. Ya şöyle aslında bakarsan bir önceki çalıştığım iş yeri ilk ve tek full time deneyim şu ana kadar kendi şirketim dışında. İşte orada Merve ile aynı ürün ekibindeydik. O şirkette böyle bayağı scale etmeye çalışan işte takımını büyüten işte yeni yatırım alan işte branding'ini değiştiren böyle her anlamıyla dinamik bir yerdi. Bir B2B SaaS'tı. Orada aslında ben de bir yandan şey diyordum Merve işte ben bir SaaS yapacağım. Bugüne kadar kurduğum iki startupta ikisi de böyle Marketplace, yumurta tavuk dinamizmini anlamaya çalıştın, denklemi çözmeye çalıştın. Çözemedikçe kahroldun falan değişik bir matematikti. B2B SaaS'ın matematiği de biraz hem karakter olarak hem de yapısal olarak daha anlayabildiğim ve daha bana benzeyen bir matematiği vardı. Yani scale ettirebileceğimi düşünüyordum gibi düşünebilirsin. Biraz da orayı deneyimlemek istiyordum aslına bakarsan. Sonrasında ben Ikigai'yi yapmaya başladım. Dedim ki ya dünyanın neye ihtiyacı var? Hani işte ben neyde iyiyim, neyden para kazanıyorum, neye bu tutkuyu duyuyorum vesaire diye böyle kurcalıyorum falan. Product'ta böyle öne çıkmaya başladı. Hani oraya basketbol dahi yazıyorsun aslında ilk ayı yaparken. Ama product öne çıkmaya başlamıştı. Tam o dönemde de o çalıştığımız şirketin head of product'ı bizden bir ürün istedi. O dönemde bulunduğumuz süreçte de şöyle bir haldeydi şirket. Çok fazla geri bildirim var. Takımın içerisinden gelen ya da kullanıcılardan gelen. Ve bunları belli bir havuzun içerisine alıp o havuzdan en iyileri bulmaya çalışmak, farklı kanallardan gelen feedbackler, o dağınıklık, onları topla, en iyi, en öncelikli olanları çıkar ortaya, sonra onları al, işte bir task manager kanadına götür, tasklandır, developer arkadaşa ver, prosesi takip et, sonra o çıktığında gelip satışa, customer success'e ya da müşteriye doğrudan haber ver. Bunların hepsi böyle bir sistemin içerisinde olmadığında benim tanımımla ürün takımları özellikle kafası kesilmiş tavuk gibi oradan oraya koşuyor oluyorlar, tamam mı? Ve bu şöyle bir sorun doğuruyor. Örneğin senle ben ikimiz ürün yöneticisi olalım aynı ürün takımında. Biz senle ürünün vizyonunu, ürünün işte nasıl bir sonraki step'e kendini atması gerektiğini düşünmemiz gerekirken bir anda kendimizi Excel düzenleyen, işte tool'un dengesini herkes aynı şekilde kullanabilsin diye dengesini bulmaya çalışan bir halde buluyoruz. Yani aslında şöyle düşünebilirsin abi. Bir takım genius'lar olması gerekirken bir takım şeyleri oluyoruz yani taşeronları oluyoruz yani ayağa kaldıralım tutalım yapı taşı hani nasıl diyeyim tuğla var beton var tamam mı biz usta olmamız gereken biz tuğlanın kendisi olmak durumunda kalıyoruz böyle saçma bir düzen oluyor sonra fark ettim ki ulan aslında benim product dediğim şey yani benim Ikigai'mdeki product kavramı ve şu an var olduğum şirketin içerisinde yaşadığım sorun örtüştü yani orta noktada buluştu. Bu da benim istemediğim bir şeydi. Yani çünkü ben bir önceki startuplarımı da hep kendi hayatımda yaşadığım sorundan bulmuştum. Ve Merve'ye de hep şey diyordum. Hayatımda yaşadığım bir sorun olmayacak. Bir pazar bulacağım. Bir boşluk bulacağım. O pazara bir research atacağım vesaire diyordum. Ama öyle olmuyor. Hayat bazen önümüze gerçekten güzel şeyler getiriyor. Siz de alıyorsunuz ya da almıyorsunuz. Biz de aldık. Sonra da Merve ile aslında geceleri işte senin gibi böyle ürün bilen, ürünlere dokunan, hayatında ürün olan insanları masaya getirip farklı use case'leri anlamak adına kimi marketingçi, kimi product manager, kimi CEO. Ama hepimiz aynı, hepsinin ürün şirketinde olduğu yapıyı biliyoruz. Kimi marketplace'ten geliyor, kimi B2B SaaS'tan geliyor, kimi B2C'den geliyor. Hiç fark etmez. Kimler ürünlerini geliştirirken hangi sorunları yaşıyorlar bunu anlamaya çalıştık. Böyle bir 100-150'yi bulunca da zaten belli şeyler ortaya çıkıyor artık. Hani birkaç kez duymaya başladığın şeylerin üzerine kaç kişi artı bir yazıyorsa sen diyorsun ki tamam burada net bir sorun var. Yoksa hepsi aynı şeyi birbirlerinden bağımsız bir şekilde tespit edemezdi diyorsun. Orada iyi bir ID validation proses yarattık kendimize. Hatta geçen ilk yaptığımız anketin cevaplarına baktım. Dedim hala çok yolumuz var. Güzel oluyor. Abi şöyle orada da şunu fark ettik. Şirketler ürün geri bildirimlerini topluyor. Ya da biz takımdaki arkadaşlar olarak bir sürü idea, fikir ortaya atıyoruz. İşte bir sürü bug yakalıyoruz, onları çözmemiz gerekiyor vesaire. Birincisi bunların hepsini aynı anda toplamalıyız. Product ilk olarak bunu yapıyor. Sonra biliyor ki bir ürün insanıysan burada katma değerli bulduğun geri bildirinin üzerine task atacaksın. Ama normalde ne oluyordu abi? İşte bir A tool'unda feedbackler var, B tool'unda taskler var. İkisi arasında bir iletişim yok. Developer arkadaş o task'ın ulan harbiden bir kullanıcı ben bunu istedim istemedim bilmiyor. Sadece ona assign edilmiş. I don't know diyor task'ı gördükten sonra bir şey sorduğunda. Ben sadece abi içeriğinden sorumluyum diyor. Şu anda da biz o feedback ve task arasında bağlantı kurup müşteriyi developer'ın masasına da, product manager'ın masasına da, CEO'nun masasına da getirebileceğimiz hangi kullanıcı neyi istiyor, neden bu feedback'i vermiş, onunla birlikte bu geri bildirimi isteyen diğer kullanıcılar kimler gibi gibi soruları görebileceğin, aslında buna şeffaf ve kullanıcı merkezi development diyebilirsin, yapabileceğin ve bunu yaparken de işte bu bağlantılardan doğan iletişimi, örneğin feedback'i veren kullanıcıyla otomatize edebilen bu otomasyon kararını tamamen o şirketin ürün kanalındaki en üst mertebesine bırakan. Yani atıyorum sen A stage'inde bu iletişimi yapalım ama B stage'inde bu iletişimi yapmayalım dediğinde okey diyen product'ların da senin bu kararlarına göre bütün yapıyı tasarladığı bir dünya var. Bizim tanımımız, yani benim tanımım genelde şu oluyor abi. Bütün ürün şirketlerinin yoğurt iş tarzı çok farklı. Hepimiz aynı ürün konseptleri, aynı işte business modellere sahip olsak dahi farklı şekilde yoğuruyoruz bu işi. Product'ların da bir kalıp değil, bir zemin olması gerekiyor ve herkesin kendi yoğurtlu iş tarzını, kendi hamuru yoğurma tarzını product zeminin üzerine sadece entegre etmesi gerekiyor. Biz de bunun için çalışıyoruz diye böyle bir giriş yapalım.
Süpermiş falan, çok iyi oldu. Peki bu Ürünception sayesinde de bu arada bence unique bir pozisyondasınız. Çünkü hani kendi süreçleriniz için de product'ları kullandığınızı varsayıyorum. Ya da en azından hani ürün belli bir olgunluğa eriştikten sonra kullanmaya başlamışsınızdır muhtemelen. Hem sürekli test etme şansı buluyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Hem de hani kendi sorunlarınıza da çözüm üretiyorsunuzdur aynı zamanda, kendi ürününüzü kullana kullana. Bu Productor'da şirket olarak şu an sizin ürün yönetim süreçleriniz nasıl işliyor?
Süper abi. Şimdi birincisi Productception benim bir kullanıcıdan duyduğum bir tanım. Çok komiğime gitti. Başta çok böyle aslında şey geldi. Kötü bir espri gibi geldi kulağa, tamam mı? Çünkü kötü bir espri aslında espri olarak baktığında. Ama konsept olarak baktığında işte kendi ürünümüzü yaptık ve kendi ürünümüzde kendi prosesimizi de iyileştirmeye çalışıyoruz. Ve dediğin şekilde o analizi aslında kasıyoruz. Bu muazzam bir şey. Yani ben bunu deneyimlememiştim işte daha önce. Gerçekten tatlıymış. Şöyle bir şey abi. Şu anda biz product'ı da işte dediğin gibi olgunluğa ulaşmadan, hani kullanabileceğimiz olgunlukta değilken dahi şunu yapmaya çalışıyoruz. Ya arka tarafta bir sistem kuralım. Örneğin işte geri bildirim toplamak için olsun bu. Ya da task management için olsun ya da X bir şey için. Sonra onu nasıl ürünleştiririz? Yani bizim bugün yaşadığımız sorunların product management prosesin içindekilerden bahsediyorum. Nasıl product'a yedirilebileceğini arka tarafta analizini yapmaya çalışıyoruz. Bu bazen çok küçük şeylerin product'lara çok büyük etki yaratabildiğini şeylere, durumlara sebep oluyor. Örneğin işte bizim mesela ilk başladığımızda biz 4 modülden ibaretiz diye kendimizi tanımlıyoruz. İşte geri bildirimler, task management, roadmap ve changelog. Abi sonra kullanıcılar bizi o kadar çok işte abi bizim ürün dokümanları var. İşte ürün dokümanlarında işte ben örneğin işte seninle görüşüyorum. Belli notlar alıyorum. Bu notların arasında da bir sürü feedback doğuyor. Bir sürü task doğuyor diye böyle çok fazla request almaya başladık kollarda yaptığımız görüşmelerde. Abi sonra biz şimdi convert to feedback diye bir özellik getiriyoruz. İşte bir text parçasını doküman içerisinde seçip sağ tıkla convert to feedback dediğinde o dokümanın içerisinden bir feedback de yaratabileceksin. Bu şunu sağlayacak. Yarın başka bir productçı arkadaş gelip o feedback'e baktığında source'unun bir doküman olduğunu, o dokümanın işte A kişisiyle olan bir kullanıcı görüşmesi olduğunu ve o dokümanın içerisinde başka feedback ve task'ların olduğunu da görebilir. Aslında biz bunun ürün hafızasını işlem ediyoruz. Mesela bu bizim kendi prosesimizde de yaşadığımız bir ihtiyaçtı. Kullanıcılar da bunu masaya getirdi ve bu ihtiyacı doğruladı. Dedik ki okey, demek ki pazarın buna ihtiyacı var. Ama pazarın mesela yeni bir Notion'a ihtiyacı yok. Ya da pazarın yeni bir Google Doc'a ihtiyacı yok. Pazarın çok simple bir dokümantasyonun üzerine çok basit bir text parçasından feedback doğurmaya, ürün hafızasını işlemeye, işte çok küçük bir text parçasından task doğurmaya ve developer arkadaşlara daha detaylı bir task içeriği sunmaya ihtiyacı var. Biz de buraya oynuyoruz. Yani aslında biz kendi prosesimizi işlerken yaptığımız her şeyi product'a yedirmek değil de gerçekten bizim yaşadığımız sorun bizim topluluğumuzun içerisindeki kullanıcılarla da örtüşüyorsa ve bunun gerçek bir sorun olduğuna hepimiz hemfikirsek, o zaman diyoruz ki evet, bunu nasıl ürüne yedirebiliriz? Hadi gelin bunu flow'un tasarlayalım. Sonra arka tarafta biz ürün ekibimizle çalışıyoruz. Diyoruz ki evet ya, bunu simüle ettiğimizde yiyor, gerçekten çok tatlı ve akıyor. Hadi bunu test edelim. Sonra hiç sahaya çıkarmaktan korkmuyoruz. Yani bir şey sahaya çıkabilir. Yanlış da olabilir, doğru da olabilir. Bakıyoruz. Kullanıcılar kanadında karşılığını buluyor mu, bulmuyor mu? Bu bizim en diğer şeyimiz. Tüm bunu yaparken de şimdi özellikle doğru seviyede sistemleşiyoruz. Yani bizim düzenli bir ürün geliştirme flow'umuz olmalı. Biz her hafta product update yayınlamaya çalışıyoruz ki Eylül ayını full geçtik. Yani 4'te 4 attık. Bu ayda şimdi 4'te 4 atma hedefimiz var. Her hafta bir şey launch etmek çok büyük bir ve zor bir şey. Nasıl diyeyim? Karar. Ancak olabildiğince bu mantalitenin ve bu sistemin içerisinde takımı adapte ettiğinde diğer parçaların, yani ürün sadece ürün takımında olan ya da development'tan oluşmuyor. İşte growth'u var, marketing'i var, satış var. Buralara da sistemler kurup bütün o sistemleri birbiriyle konuşabilen bir hale getirdiğinde işler çok hızlı yürüyeceğini görüyoruz. Biz şu anda bu sistemi kurma safhasındayız. Henüz daha birbiriyle otomatik konuşmuyor. Manuel daha çok hala. Burada da bir eksiğe inmiyoruz. Zaten takım şu an henüz yani yeteri kadar büyük değil. Yani biz 50-100 kişilik bir şirket değiliz. Yolun başındaki bir startup'ız. O yüzden şimdiden bunun temellerini atmak çok kritikti. Takım olarak da aslında bunun temellerini atıyoruz. Buradan yine öğrenimler doğuyor ve yine product'lara yansıyacak. Bize bunu anlatıyoruz. Productception'da işte bir kullanıcının gelip abi yaptığın şeyin hepsinin ürüne yansıdığını düşün. Evet, düşünüyorum. İşte siz olsunuz demişti. Ve sanırım buna da Productception diyebiliriz demişti. Ben o an bir şokla gülememiştim böyle. Hani bir anlayamayıp. Ama sonradan baktığımda aslında Productception bizim gerçekten kullanmamız. Ya da senin gerçekten çalıştığın şirketteki ürün yönetim sürecini öğrenip bize getirip bizim onu ürünleştirmeye dahil etmemiz. Bunlar oluyor. Böyle çok uzak gibi gözüken şeyler olsa da product'ları kullanmaya başladıkça kendi prosesinden çıkıp bize geldiğinde abi şu da olsa bak burada çok iyi gidecek önerilerinle ürün gelişiyor. Ürün geliştikçe de sana yansıyor. Sen kendi sürecinde o farkı görüyorsun. O da böyle nasıl diyeyim, ivmeleniyor kendi içerisinde hiç istemeden gibi özetleyebiliriz. Aslında kullanıcı merkezli olmak bunun anahtarı gibi tanımlanabilir.
Peki hangi aşamada şeyi yani tahminim hani sonuçta her şey başta bir toz bulutuydu ürün geliştiriyorken hani
Evet.
ortada bir şey yokken tabii ki de product'ları ürün yönetim süreçlerinizde kullanamıyordunuz. Nereye kadar başka tool'ları ya da başka tool'ların kombinasyonlarını kullandığınızda bir yerde tamam abi product'ları oldu ve artık bizim de kendi şirketimizde kullanmamız için. Ama hani beta testini etmekten bahsetmiyorum. Hep mutlaka kendi kendinize test etmişsinizdir ama nerede gerçekten şirketin anchor tool'u olmaya başladı kendi şirketinizin?
Abi bence çok iyi soru. Biz burada şöyle bir şey belirledik. Public beta'ya geçtiğimiz tarih bizim aslında evet bu bizim için artık içeride kullanılabilir dediğimiz tarih. Bunun aynı olmasının nedeni de şu. Düşünsene ben kullanamıyorsam belli bir kapsamı cover edebilecek şekilde sen de kullanamazsın. Yani bu çok basit bir matematik. Çünkü benim gibi küçük bir takımı karşılayamıyorsa seni de karşılayamaz. Diğer büyük yapıları da karşılayamaz. Bugün geldiğimiz noktada İşte geri bildirimleri toplayabiliyorsun. Bu geri bildirimlerin üzerine tek tuşla task açabiliyorsun. Bir doküman yaratabiliyorsun. Bu dokümanların feedback ve tasklarla şimdi iletişimini yapabiliyor oluyorsun. Bunu yaparken kullanıcı sürekli masada, o iletişimi otomatize edebiliyorsun. Hepsinin dışında sana bir kullanıcı portalı veriyorum. Orada işte feedback board'um var, public roadmap'im var. Bu dünyada şu an biz diyebiliyoruz ki abi işte gel feedbacklerini topla. Bunlardan katma değerli olanların üzerine task'ını aç. Sprint'in analizini gör. İşte sprintlerin daha hızlı planlamanı sağlayacak işte planning mod diye bir şey diyorduk. Böyle drag and drop'la tak tak tak sprint planlamanı olmak tanıyor. İşte dokümanlarını getir masaya, o geçiş sağlayalım. Ve başla, yani koş artık, kullanıcılarınla daha çok engage ol. Ve şeyi arttır, oradaki feedback toplama oranını arttır. Bunun ürününde senin tahmin ettiğinden daha çok onların ihtiyacı olan özellikleri sen geliştirdikçe de sana ciro olarak yansıyacağını gör. Kullanıcı retention olarak yansıyacağını gör modunu çok net bir şekilde mesela birine önerebiliyorum. Neden? Çünkü benim kanadımda bu gerçekleşebiliyorsa diğer şirketler tarafında gerçekleşebiliyor. Aslında Productception'ın bu da yansıması oluyor benim gözümde.
Çok iyi. Güzelmiş abi. Süper. Peki Productor'dan bir tık uzaklaşıp böyle sana geri dönecek olursak bence senin enteresan bir hikayen var. Çünkü ürün geçmişin var. Tasarımcı geçmişin var yanlış bilmiyorsam. Hani hem IC olarak çalışmışlığın hem tasarımcı olarak çalışmışlığın şimdi ise iki tarafa da hakim bir pozisyonda şirket ortağısın. Ve yine bir ürünü dijital ürün yönetimi üzerine bir yine dijital üründe şirket ortağısın. Bu aradaki fark hayatına nasıl yansıdı? Yani tasarımcı veya PM'ken hayatın nasıldı? Şu an bir founder, co-founder olarak hayatın nasıl?
Aynen. Abi şöyle, bence büyük bir fark var. Ama bu farka nereden baktığına göre değişiyor. Hani böyle bir görsel var ya, işte bir yerden bakıyorsun, çemberi görüyorsun, diğer taraftan bakıyorsun, kayayı ulan nasıl oluyor bu diye. Böyle çıkmazın içerisine giriyorsun. Orada işte reality test yapıyor sana hayat. Şöyle abi, mesela atıyorum müşterinin işlerini tamamlarken yarıştığın şeyler var. İşte ne zaman bulabiliyor? Eğer işte örneğin saate göre bir fiyatlama yaptıysan, işte full time bir işte bir ürünü tasarlıyorsan aslında yine zaman, neden, deadline'a göre yarışıyorsun. Çünkü teslim etmen gereken bir takım var. O takım da onu alıp işleyecek, dokümante edecek. Sonra development'a götürmek için, çünkü bir deadline var kendinde vesaire vesaire. Abi şu an bunların hepsi yine var belki de, tamam, o product'ın içerisinde founder olarak hala ben tasarlıyorum. Ama benim yarıştığım şey değer. Yani ben tasarladığım şeyin büyüş seviyesi olup olmadığını da tespit edip eğer varsa o seviyeye hızlı geçirmeliyim. Çünkü çok az bir zamanım var bunu üretmek için. Ve bunun işte muadili olan ve daha iyi olan versiyonu var mı yok mu analiz edip hemen ona geçirmem gerekiyor. Burada takım çok kritik. Yani bütün şu an işte bizim product takımında olan arkadaşlarımın hepsini ben hemen atarım işi, ilk versiyonunu, ve derim ki hemen beni tokatlayın. Yani yoldan dönmem gerekiyorsa bu noktadan, çok az efor verdim, çok hızlı çıkardım örneğin X komponentini. Beni hemen yoldan döndürün ki üreteyim. Çünkü yarıştığım şey zamandan çok değer. Yani eğer daha, nasıl diyeyim, şöyle abi, development'ta bir şey değiştirme maliyetini biliyorsun ama tasarımda bunu değiştirme maliyetimiz daha düşük. Bu çok net bir şey. Ve benim tasarımda en doğru şeyi development'a gönderip revize oranımı azaltırsam eğer, ben development'ıma da değer katıyorum, product'ıma da değer katıyorum, kendi zamanıma da değer katıyorum. Yani farklı bir matematiği var. O yüzden founder olarak bu şekilde bakıyorsun. Ama diğer kanattayken yine böyle bakabilirsin bu arada. Bakamayan arkadaşlar, şey, bakabilen arkadaşlar kesinlikle vardı. Ancak orada matematik daha çok şeyle çalışıyor. Ulan yetiştirmem gerekiyor. İşte bu sprintte aldığım tasklarım var, bu tasarımların hepsini vermem gerekiyor mantalitesinde. Hatta burada creativity zarar bile görüyor olabilir. O yüzden mesela ben şu an şeyi hazırlıyorum kendim. Bizim takıma benim dışıma gelecek ilk product designer arkadaşında aynı matematiği olmalı ki, aynı koşullara sahip olmalı ki yaratıcılığını en üst seviyede tutup değer odaklı dizayn yapabilsin. Ben de şu anda buna çalışıyorum. Yani aradaki fark bu. Nasıl diyeyim? Üretirken baz aldığın metriğin işte zaman mı, para mı vesaire x olduğuna bağlı olan bir yapı var. İşte tasarım temelli bir şey. Ha, şöyle bir avantajımız var. Ben her şeyi tasarımda hızlı bir şekilde üretebildiğim için biz belki de development'a gitmeyen 2, 3, 4, 0 versiyonlarını görebiliyoruz bu işin. Bu bize belli bir maliyetten kurtarıyor. Tamam abi, bunu otoseye atlıyor. Her şeyi hızlı bir şekilde prototiplendirip takıma püskürtebiliyorum. Onlar da bana geri püskürtüyor. Orada hızlı bir üretim şeyi yakalayabiliyoruz. Ama mesela şöyle bir kaybı var. Product'ın bir tasarım sistemi var. Ama bunu oturup dokümante edebileceğim bir zamanım yok. Yani böyle de bir kostüm var. Mesela bir şirkette olsaydım bunu da çok daha iyi dokümante ederim. Çünkü daha büyük bir zamanım var. İşte nasıl diyeyim, bir roadmap sunduğumda muhtemelen bana okey diyecekler vesaire vesaire. Şu anda da yeni arkadaş gelmeden önce şimdi o tasarım sistemini dokümante etmeye başlayacağım. Ve diyeceğim ki dostum bak, çok küçük bir startup'ın yapabileceği çok iyi bir tasarım sistemi inşa ettik ki 2021 sonunda Finance Online bize en iyi kullanıcı deneyimi ödülü verdi startup olarak. Bu çok güzel bir ödül. Yani ben
Süper.
bunu mesela kendi işim dışında olsa kazanamayabilirdim. O yüzden takım olarak bunu kazandığınız için çok mutluyum. Bu benim için neden önemli? Benden sonraki burayı lead edecek arkadaşın elinde abi evet, tek başına da olsan belli bir yapı kurmuşsun. Hadi gel bunu daha da sistemli hale getirip Pablo'ya götürelim. Hayalim var. Bu hayali ortak bir arkadaşı arıyorum. Çünkü bildiğiniz üzere genelde çok büyük şirketler böyle tasarım sistemlerini yayınlıyor. Ama aslında bizim onların değil de daha küçük takımların nasıl sistemlere sahip olduğuna ihtiyacımız var bence. Çünkü ben küçük bir takımda hep küçük takımlara hizmet vererek çalıştım. O yüzden böyle işte şirket hani 50-60 kişi olsa bile hemen ilk public design sistem versiyonunu duyurabileceği bir yapısı olsun istiyorum. Şu an sahip değiliz işte. Eksisi o. Ama nasıl diyeyim? İşte bir buton X modülünde neyse Y modülünde de öyle. Buna çok dikkat ettik. Orada front-end'de çok iyi bir yapımız var. Yani buna değer veren bir takım var. Böyle ilerliyor. İkisi arasındaki fark değer diyeyim. Özetlemek gerekirse.
Şu an aktif olarak tasarımları sen mi yapıyorsun peki? Yani yeni arkadaş
Evet.
aldık dedin galiba ama hani oraya kadar
Yok.
tasarımları sen mi yapıyordun hala?
Almadık abi.
Ha.
Almayı planlıyoruz.
Okey, okey, okey, okey.
Önümüzdeki 6 aylık periyotta ona belli bir, nasıl diyeyim, temiz bir akış vermelisin.
Okey.
Nasıl development'ı iyi dokümante etmeye çalışıyorsan, product'ı iyi dokümante ediyorsan, tasarımı da iyi dokümante etmen gerekiyor. Ve nasıl diyeyim, ona teslim ettiğim dünya sadece tasarımda görüntüde, evet abi bunların hepsi aynıdan daha büyük. Bunların arkasındaki o matematiği de vermek gerekiyor. Onu hazırlamam
Okey.
gerekiyor. Mesela bunu erken hazırlayabilirdim başka bir yerde olsaydım, ama founder'ken oraya zamanın çok kalmıyor.
Evet.
Biraz daha hızlı ship modunda olman
Ben de
gerekiyor
onu
diye düşünüyorum.
soracaktım ya. Aktif olarak da tasarım mesela yapıyorsun. Yanlış anlamadıysam o zaman yani şu an hem founderken bile hala tasarım tarafında da product management tarafında da aktif şekilde rol alıyorsun değil mi? Yanlış anlamadım.
Aynen öyle,
Peki
aynen öyle.
öngördüğüm kadarıyla ya da hani bence kaçınılmaz gerçeklerden biri şirket büyüdükçe öyle ya da böyle senin rolün yavaş yavaş daha high level bir yere bir pozisyona gelmeye başlayacak ve iyice artık C level executive yani bir leadership pozisyonuna öyle ya da böyle gelmek zorunda kalacaksın ve biraz elini ayağını çekmen gerekecek. Ama öbür yandan
Evet.
şu kısa sürede seni tanıdığım kadarıyla da bence ürüne yani hem ürün anlamında hem de genel olarak iş yapmaya aşık bir insansın sen yani.
Evet.
Orayı nasıl
Evet.
öngörüyorsun? Yani girişimciliğin benim merak ettiğim taraflarından biri de o. İnsanlar böyle özellikle ufak ürün, side projectler geliştirirken böyle aşırı heyecanlı hani kendilerini vererek bu işi yapıyorlar ki yani olması gereken o hep böyle çünkü hani keyif aldığımız şey o ya ama birçoğunun deneyimlemediği şey bir leadership pozisyonunda ve öyle ya da böyle de şirket başarılı olursa oraya evrilmeye başlıyorsun. Yani şeyin örneği çok az mutlaka vardır ama hani ben iyi bir tasarımcıyım ya da işte iyi bir ürün yöneticisiyim. Böyle bir ürün yaptık. Ürün şirket büyüyene kadar ben hani title'ım CEO bile olsa yine PM'liği tasarımcıydı. Ben yapıyorum. Ama bu iş başarılıysa, iyi bir iş çıkardıysa öyle de böyle ben yarın işte CEO oldum, CPO oldum, bir şey oldum. Oradan sonra artık zor yani elini ayağını çekiyorsun. Ne oldu yani çok güzel ürün geliştiriyordun, çok iyi tasarım yapıyordun, tasarımdan çok keyif alıyordum. Bir anda CPO oldum, şimdi business adamı oldum. Artık daha böyle high level işlerle uğraşıyorum. Aman vizyon şirkette doğru yürüsün, aman kültür doğru yürüsün. Bilmem ne olsun. Sanki bambaşka bir yere evrildi gibi geliyor bana. Bu kimisi için iyidir, kötüdür tartışılır. Kimisi patronculuğu çok seviyor ama sen daha böyle hands-on deneyimi şeyi seven bir insansın gibi geliyor. Nasıl görüyorsun o geleceği?
Senin en sevdiğin yemek nedir? Hadi overlay izleyicileri bu bilgi edinsin
Hiçbir
artık.
fikrim yok. Noodle.
Yani noodle olsun örneğin. Atıyorum ben de sana dedim ki bu artık daha az noodle yiyeceksin. Ve her ay bugün geldiğinde ben sana bunu daha fazla dediğimi düşün. Ve psikolojik olarak birincisi sen noodle'ı daha çok isteyeceksin. Tamam mı? Ve ikincisi noodle olan özlemin de böyle exponential bir şekilde artacak. Çünkü bence bu işlerde biraz kendi duygusal olarak hazırlaman gereken şey de bu. Yani çok sevdiğin bir yemek var ve bayılıyorsan onu yerken dehşet zevk alıyorsun. Ancak sen o yemeği yerken yeme oranının, yeme sıklığının o işte azaldığını fark etmek ve belki de o kadar sevmeyeceğin yemeklerinde hayatında olduğu bir dünyaya kendini hazırlamak bir adaptasyon mekanizması kurmayı gerektiriyor. Çünkü ben çok adaptif bir insanım. Yani beni dünyanın en iyi koşullarında da koy, en kötü koşullarında koy, muhtemelen aynı performansı yakalarım. Bu bayağı zor oldu. Ama şöyle ki hisler bazında böyle nasıl hisler aynı şeyde adapte olamıyor. Yani mesela hormonlar, hisler. O yüzden soru çok bence nasıl diyeyim, anlamlı. Abi şöyle düşünüyorum. Birincisi daha az tasarlamaya zamanım olur diye düşünüyorum örneğin. Ama kesinlikle tasarlarım. Yani mesela en azından fikrimi masaya götürmekteki anlatım yolunu yine görsel seçip ve onu execute edip masaya götürürüm diye bir hayalim var. En küçük komponenti tasarlayan kişi dahi olsam. İşte ürün kanadında da abi, ürün çok nasıl diyeyim, aslında soyut ve ayakları yere basması adına işte elle tutulur bir hale gelmesi adına dijital dahi olsa emek veriyorsun ya. Abi o soyutluğu nasıl ayakları yere basan bir hale getireceğini bilen bir founder'ın masada olması, ki biz de ikimiz de öyleyiz, işin rengini çok değiştiriyor. Yani mesela şöyle iki model çizelim, hani birlikte simüle edip. Örneğin ben şey diyeyim, ya şöyle bir özellik yapalım demekle, arkadaşlar bu özelliği yaptığımızda şu metriği şu şekilde arttırabiliriz, işte o detayını alt kırılımlarına ayırarak takımına verdiğinde takım bu sefer eleştirilerini bile daha katma değerli, kaliteli sana gönderiyor. O yüzden hani şey, koparım, kesinlikle bu beni üzer, ama her götürdüğüm fikrin en azından takım kanadında mantıklı bulunabileceği ya da değerlendirmeye kayda değer bulunabileceği bir modelde götürebileceğimi bilmek de beni mutlu ediyor. Ve bu modeli hep daha iyi hale getirmek için çalışıyorum. Yani bu sefer amacım aktif bir productçı olmak olmaz, ama Belki de orada şeyi düşünüyorum. Yani nasıl diyeyim? Bu sefer de kaliteyi arttırabilirim. Yani sıklık azaldığı için gibi bir düşüncem var. Hisler olarak da tabii işte Muntulu biraz özleriz seninle. En kısa tanımıyla. Biraz...
Ya valla ben de şu an bizim kendi bir ikinci yani kendi full time işimin yanında yürüttüğüm bir girişimimiz var. Yeni yeni ayağa kalkıyor. Daha henüz bir yerlerde duyurmadık. Ama orada da şu anda bütün hani işte atıyorum salonda bir fiziksel salon bu arada. Yani çok gizli saklı bir şey değil. Bir sadece biraz benim podcast'im için konu dışı ama bir jiu-jitsu salonuna giriş yaptık birlikte falan. Oraya yeni gelen müşteriler için hani bir dedik tablo hazırlayalım. Hem fiyat tablosu hem de işte haftalık dersler hangi gün falan. Oturup baya tabloyu bile yani çok böyle büyük tasarım işi yok bir şey yok ama her şeyi bu an şu an full time işimin yanında ben hallediyorum. İşte dijital taraftaki bütün süreçleri ben yönetiyorum hani aşina olduğum için falan. Bir yandan şey düşünüyorum ya bir yandan çok keyif alıyorum öbür yandan bu arada full time işim podcast bilmem ne diğer işlerle hani çok da vakit alıyor. O yüzden kendimi yavaş yavaş şeye daha böyle art director pozisyonuna hani creation şey creative art direction tarafına hazırlayıp şey yapmaya çalışıyorum. Yani bunu birilerine çok iyi bir şekilde teslim edebileceğim, delege edebileceğim pozisyona gelip bir tık daha uzaktan hani leadership pozisyonda ama çıkan işlerin de hepimizin hani şu anki kaliteden ödün vermediğimiz pozisyona getirmeye çalışıyorum. O yüzden sordum. Ama duygusal tarafı çok farklı dediğin gibi yani işin handoff tarafı çok farklı bir şey. Duygusal tarafı özellikle bizim için hani bu işten yaparken keyif alan ve çok da kopmak istemeyen insanlar için çok farklı. Ben yani leadership pozisyonunda mesela bu zamana kadar henüz team lead ya da işte böyle bir tasarım ekibi yönetmeye geçmemiş olmamın sebeplerinden biri de o. Çünkü insanlar birbirine çok karıştırıyor. Yani individual contributor track'i ile manager track'i ayrı şeyler. Şirket başına geçip hani founder tarafına gitmek bambaşka bir konsept. Hepsi bence biraz yanlış anlaşılmış şeyler yani. Özellikle girişim tarafı herkes ah bir patron olsam da yatsam hani daha çok iş yapıyorsun ya. Yani sen anlat bize artık yani. Hani daha çok insanlar iş yükün azalıyor zannediyor ama daha çok çalışmaya başlıyorsun yani.
Aynen öyle abi. Yani orada şöyle bir şey diyebilirim. Benim tanımım şöyle olur yani. İnsanların işte mesai kapadığı saatler vardır ya işte. Kimimiz 5-6 bandında kapar. Bir de kimimiz 8-9 bandında kapar. Yani genel bütün meslekler için konuşuyorum. Abi şöyle ben ikisinde de kapamayan kişiyim. Yani benim mesela 12'de ben üçüncü dilim anladın mı? Ben genelde 12'de kaparım. İşte takılacaksam böyle 11.30'dan 1'e kadar hani bir kendime zaman ayırayım, zamanı olur. Sabah yatar aynı şeyi bir sonraki gün yine başlatman gerekiyor. Ve bundan keyif alman gerekiyor. Yani böyle nasıl diyeyim sıkıntıdayken yapabileceğim bir şey değil. Bundan haz almalısın, keyif almalısın. Üretmekten vesaire, takımınla olmaktan. Bunlar önemli. Ama şey nasıl diyeyim? O yüzden abi mesai iki kez kapatan takımla yok ben gelmiyorum demek aslında her günde aynı zamanda. Yani şimdi şöyle düşün. 5'te düşünsen arkadaşın diyor ki hadi gel dışarı çıkalım. Ya bu çıkamayacağın anlamına gelmiyor. Şu an tamamen betimlemek için kullanıyorum. Ama diyorsun ki abi yok benim mesai daha devam ediyor. 8-9 tayfa geliyor. Onlar da sana söylüyor. Ona da diyorsun ki yok ben gelmiyorum. Ve bu neden bunu yapman gerekiyor? Abi belki de gündüz işte o gün productive olman gerekiyor. Sonra akşam yemeğini yerken belki de işte business işlerini halleden kişi olman gerekiyor. Akşam belki oturup tasarlaman gerekiyor. İşte sabah kalkıp belki bir sonraki günün büyük bölümünü growth'a ayırman gerekiyor. Yani nasıl diyeyim? Şapkaların hepsine de tam sığmıyorsun. Bazılarına büyük geliyorsun, bazılarına küçük geliyorsun. Sonra nasıl diyeyim? Oyunda mesela benim en bu işlere başladığımda zayıf olduğum kanatlardan biri bu işin işte hukuk boyutuydu. Orada bir anda avukat gelip hadi gel bir aylık toplantı atalım diyor. Yani ve hepsinin arasında çok hızlı switch etmen gerekiyor. Yani mesela bir toplantıya girip bir sonraki toplantıda hemen aa iyi abi nasıl gidiyor işte o kanadın dataları bunlar iyi bir log mekanizması kurmalısın kafanda vesaire vesaire gibi çok hikayesi var ama keyif almak yani dediğin gibi bunların hepsinin olabilmesini istiyorsan bundan haz alman gerekiyor keyif alman gerekiyor insanlara bunun yansımasını gördükçe mutlu olman gerekiyor benim işte mutluluk şeyim de genelde oradan geliyor yani bu işin nasıl diyeyim işte Alman bir kullanıcımız, Türk bir arkadaşımın çalıştığı startup'ta neden product'ı kullanmıyorsun sorusunu sorduğunda ben mutlu oluyorum. Çünkü benim tatmin noktalarımdan biri orası. Çünkü demek ki bu değer oraya ulaşmış. Oradan benim arkadaşım olmuş. Arkadaşım bana diyor ki abi biz böyle bir şey bahsetmedik kimseden. Hani kimseye product'ı benim arkadaşım işte yapıyor demedim. Hani adam kendiliğinden bunu yaptı. Oo öyle mi falan mükemmel bir işte hikaye vesaire diyoruz ve bu hikayenin sayısının artması önemli. ki product'tır bizim hayal ettiğimiz o global vizyonuna, hedefine ulaşsın. O yüzden bunlar için abi devam etmek gerekiyor. Hiçbir şey böyle şak diye olmuyor bildiğiniz üzere. Emek vermek, denemek, yanılmak. Yani başarısız da olsan bu yola çıkman gerekiyor. Gerisini geldiğinde görüyorsun yani. Biz ilk günden beri işte dediğim gibi Hansel ile Gretel olarak yani öyle tanımlar. Ekmek kırıntılarını bırakıyoruz. Birileri kırıntıları topluyor ki bu noktaya geldik. Yarın daha fazla kırıntıyı bırakıp daha fazla toplansın diye uğraşıyoruz.
Eyvallah.
Şimdi...
Bu bölümde değinmek istediğim iki şey daha var kapamadan toplamadan önce. Biri biraz daha benim girişimcilik konusunda kişisel merak ettiğim bir şey. İkincisi de hani biraz daha product'lar özelinde, yani daha doğrusu senin şirketin özelinde olacak ama. İlki benim girişimciliğe bakış açım son senelerde şu kafamda sürekli dönmeye başladı. Ben mesela yurt dışına çalışıyorum biliyorsun. Yurt dışına seneler boyunca hep yurt dışına çalıştım. İşte döviz kazanan, Türkiye'de yaşayan, dövizin biraz ekmeğini yiyen genç tasarımcılardan biriyim. Hani kariyerimin de ortalarındayım. Şu an senior roldeyim. Ne çok ilerisinde ne ortasında 7-8 senelik bir deneyimim var. Ama Türkiye standartlarına göre standartların yukarısında kazanıyorum. Yani bu bir gerçek. Bunu yurt dışına çalışan herkes biliyor. Gizli saklı bir şey değil. Hep şeyi evolve ediyor kafamda. Şu bir girişim mi olsa, ki ben de yani isterim istemediğim şey değil, uzun vadede düşündüğüm şey zaten işte yeni bir girişim kurduk şimdi, ama o girişim mesela şu an benim full time işimi önümüzdeki 1-2 sene içerisinde replace edeceğini henüz düşünmüyorum. Yani o kafayla zaten girmedik. Uzun vadede çok başarılı olacağını biliyoruz. Vizyonumuz, yani bunu business partnerlerimiz falan da, yani hep birlikte vizyonumuz bunu milyon dolarlık bir şirket haline getirip Türkiye'de Brezilya Jiu-Jitsu pazarının çok yeni ve çok değişime, yeniliğe açık olduğu bir pazar olduğunu düşünüyoruz falan, ama o girişimden bağımsız olarak benim kafamda hep şey vardı. Benim herhangi bir girişime girip, daha demin bahsettik ya, yani full time işimin neredeyse 2-3 katı benden efor alacak. Sosyal hayatın ilk 1-2 sene hani allak bullak olacak. Gecen gündüzün birbirine karışacak. Aldığın riskler cabası. Çünkü nereye varacağını hani herkes tabii ki de en iyisini ümit ediyor sonuçta. Ayağı yere basan planlarla şey yapıyorsun, ama dünya istatistiği bir gerçek ki işte bütün startupların %2'si mi %1'i mi bilmem kaçı hani başarılı oluyor, değil mi? Hayatta kalıyor. Ben şeyi düşünüyorum, yani önümüzdeki 5 sene içerisinde, 5 sene bile değil, 5 sene bekler miyim bilmiyorum. Yani önümüzdeki böyle birkaç sene içerisinde benim şu an kazandığım parayı katlamayacaksa, ki benim için yani minimum böyle 4'e falan katlaması lazım kazandığım parayı, aklım almıyor abi. Çok kafaya, o topa girmek istemiyorum. Şimdi diyeceksin ki senin için tek önemli olan şey para mı? Kesinlikle değil. Ama yani öbür yanda şu an tasarımdan da çok keyif alıyorum sonuçta, yani hala sevdiğim işi yapıyorum, yani anladın mı, hani sevmediğim bir işimi bırakıp startup kurmaktan bahsetmiyorum, yaptığım işten memnunum. Benim için yeni bir girişimi olunca riski, yani tamamen mantıken düşünüyorum, business anlamında öyle bir topa girecek olsam bana return on investment'ı gerçekten birkaç senede böyle en kötü kazandığım parayı ikiye katlaması lazım. O da şeyi de hesaba katıyorum. Önümüzdeki 4 senede ben de şu anki IC olarak devam etsem yükselmeye devam edeceğim. Sonuçta kendi şirketimde ya da başka şirkete geçtiğimde de IC olarak maaşım artmaya devam ediyor. Olduğu yerde sabit durmuyor. Sen hani buna nasıl bakıyorsun? Para tabii ki de birincil motivasyon olmak zorunda değil, ama gerçekten oturup öyle ya da böyle hepimiz kazandığımız parayı belli başlı mantık çerçevesinde değerlendiriyoruz yani. Senin buna bakış açını çok merak ediyorum. Özellikle Türkiye'de yaşayan bir girişimci olarak.
Ya birincisi benim abi hep dediğim bir şey var. O da şu. Eğer ilk startup'ını kuruyorsan, tamam mı? Ve bir deneyim olmazsa bir daha kurmam modundaysan, yani ikinciyi denemeyi düşünmüyorsan ilkini kesinlikle kurmamalısın. Tamam mı? Yani bu çok net. Çünkü niye? İkincisini kurmaya, üçüncüsünü kurmaya, dördü kurmaya okey olmalısın ki her girdiğin startup riski ROI pozitifle kapansın. Bu ne demek? Örneğin ben senin yarın girişimci olduğun bir dünyayı simüle edeyim şimdi senin adına. Abi sen uyandın ve yarın artık iyi olduğun, keyif aldığın tasarımın dışında da belli alanlarda gelişmeye başladın. Product'ta daha fazla geliştin çünkü tüm sorumluluk sende, farklı bir mekanizma. Developer'larla daha içli dışlısın. Bir anda muhasebe kayıtlarını girmeye başladın çünkü giderlerin var, gelirlerin var. İşte bir anda şirketin kullanıcı sözleşmesine bakıyorsun. Yarın yatırım alıyorsun, yatırımcı ilişkilerin var. farklı alanlarda gelişiyorsun. İstesen de istemesen de. Aslında dehşet karlı bir yapının içerisindesin gelişim anlamında. Ama sen dersen ki bro bu olmazsa ben ikinciyi kurmayacağım. Tüm bu öğrenim senin yarın yapacağın yeniden işte bir IC rolünde %90'ı bir işe yaramıyor. %90'ı bir işe yaramıyor. Kesinlikle yansımalar olur. Kesinlikle bakış açın değişir. Kesinlikle yine önceki olduğun sen olmazsın. Ama ikinci startup kuracağını düşünelim bir de. Orada işin rengi çok değişiyor. Birincisi sen ikincide artık bir tane startup kurmuş. Bir tanesini gerekirse öldürmüş ya da belli bir seviyeye götürmüş. Birisin. Ve tüm bu bahsettiğim alt kırılım olanların hepsinde de belli keywordleri daha önce sen search ettin. Anladın mı? Hepsinin üzerinden bir tur geçtin. Bazılarında çok büyük sorunlar yaşayıp fail ettin. Bu sana çok büyük dersler verdi. Bazılarında çok büyük success döndürdün. Bu sana motivasyon verdi. Yarın o success'leri uygulayıp fail'ları çöpe atman gerekiyor ya. Bak işine yaradı ve çok karlı bir yapı. Çünkü gidip o nasıl diyeyim IC rollerinden birindeyken o alanın en iyi fail'larını, en iyi success'lerini alıyorsun. Ama işin bu kısmına geldiğinde hikayenin rengi çok değişiyor. Sana istesen de istemesen de bir sürü şey yağıyor. Yani nasıl bir işte tool'u daha avantajlı bir şekilde kullanabilirsin dahi bir öğrenim. Ama mesela şirkette çalışırken ne oluyor abi? Ben diyorum ki atıyorum işte ben Figma kullanıyorum. Figma'nın bana en büyük paketi lazım. Ve bu paketi alalım. Tık diyor paket alınıyor. Çünkü alınmalı abi. Ben burada iyi bir şey yapacağım. Ve bu alanda tek işim bu. Yani en iyisini yapmam lazım. Ama şöyle düşün. Founder'ken takım arkadaşına bunu sağlamak adına o tool'u aynı avantajla nasıl daha ucuza sağlayabileceğini öğreniyorsun. Gibi gibi çok böyle nasıl diyeyim? Aslında gözükmeyen ama seni çok fazla geliştiren. Burada öğrenimlerini de yine başka yerlere yansıtabilen bir dünya var. Ve burada finansal boyutta kesinlikle 2 yıl, 3 yıl çok daha eksidesin. Yani şöyle söyleyeyim ben istifa ettim ben daha az kazanıyorum. Muhtemelen bir süre daha böyle olacak. Ama bu da beni hiç nasıl diyeyim sıkıntıya sokmuyor. Yani zihnimde ulan ben neden işte istifa ettiğim dönemden daha az para kazanıyorum falan demiyorum. Ya yani ben bütün cebimdeki parayı zaten bu işe yatırdım. O zaman orada da şeyi sorgulamalıydı. Ulan ben bütün paramı bu iş için kaybettim. Yani böyle bakmaman gerekiyor. Çünkü böyle baktığında hep amacın şey oluyor. Ulan bu parayı geri kazanabilecek miyim? Ya amacın para kazanmaksa zaten bence girişimcilikten daha
Evet,
sistematik bir
ona
ara
katılıyorum.
ticaret
Kesinlikle
yani.
katılıyorum.
O yüzden ben de kendime hep bunu hatırlatırım. Yani derim ki Samet o zaman ticaret yapsaydın dostum ya. Kendime hep bunu derim yani. Hani, o yüzden mantıklı olan abi şey. He, ne var ama tutturursan ve başarıya götürürsen de çarpan bazında en çok değerlendirecek yapı teknoloji startupları. Yani %1-2 çok düşük bir oran. Kesinlikle katılıyorum. Ama biz de şey insanlar değiliz. Yani biz kumarbazlar değil, biz teknoloji insanlarıyız ya. Orada bizim bir şansımız var, ihtimalimiz var. Dünyadaki o %1 ölçeğin içerisindeki oyunculardan da bir ölçeğimiz var. O da denemeyi gerektiriyor. Yani hiç kimse sana yarın şey diyebilir mi abi? Yani şöyle ya da şöyle özetleyelim. Hepimize, bizi dinleyen arkadaşlar da dahil olmak üzere. Abi sen hiçbir zaman startup kuramayacaksın diyelim. Bir de diyelim ki hepsine aynı şekilde. Abi sen Türkiye'den çıkmış en başarılı startup kuracaksın. Bana kalırsa ikisinin oranı da aynı. Ve ikisinin oranının da aynı olduğunu bilerek zaten yola çıkan oyuncularda bir başarı %1-2'de içerisine yer alma ihtimali doğuyor. Birileri öğrenmeli ki o deneyimler bize de aksın falan gibi böyle çok karmaşık bir sistem var. Ben de böyle ilk zamanlar anlamamıştım. Hatta şöyle bir komik anlatırım burayı da. Ya, abi din, böyle giderdim işte ilk başladığım yıllarda etkinliklere ve böyle deneyimini işte abilerim şey anlatırım. Abi işte bu akıl kârı değil bu iş tamam mı? Süper abi akıl kârı değil. Düşünürüm. Buna derdim ya çok dehşet para kazanıyorlar ve bizim pazardan pay almamızı istemiyorlar ya da harbiden akıl kârı değil. Abi şu an zaman geçtikçe fark ediyorum ki gerçekten akıl kârı değil. O yüzden nasıl diyeyim bu işi sadece sevenler ve yılsa da işte gerekirse limon satıp yeniden bir sonrakini kuracak kişiler yapabilir. Herkes de bunu yapabilir. Ben her zaman şey dedim. Sen yapıyorsan kesinlikle yeni Sametlerin de yapabilmesi için büyük bir ortam var. Herkes de yapabilir. Yani sen de yapabilirsin, ben de. Tamamen abi bu hayatın getirdiği seçeneklerden bunu seçip seçmeme kararı. Yani nasıl sen bugün tasarımcı olma kararını verip aldıysan aynısı girişimcilik için de geçerli. Yeteneğin olsun olmasın. Yani ilk başladığındaki tasarıma olan yeteneğin de bu kadar olduğunu düşünmüyordun. Ama bugün geldiğin noktada çok iyisin. Girişimcilik de aynı. Nasıl tasarımda iyi oldun? Sürekli onun için emek verdin. Improve etmeye devam ettin. Aynısı girişimcilikte de geçerli. Sadece daha fazla alt kırılımla. Tek fark bu.
Aklıma ben iki şeyden bahsetmek istedim kapamadan ama uzun zamandır kafamda olan ve kimseyle muhabbetini etme şansımız olmayan bir şey daha vardı. Onu da araya sıkıştırayım. Girişimcilik Türkiye'de bir de çok buzlanan ve böyle üzerine seminerlerin ve artık böyle biraz cıvkı çıkarılmış bir şey olduğu için Şey konusundaki görüşlerini merak ediyorum. Sen mesela önce IC olarak çalışmış, hem tasarım tarafını hem işte ürün tarafını, hani hepsini geçtim. Hangi iş yapıyorsan bile herhangi bir şirkette işler nasıl yürüyor görmüş bir insansın, değil mi? Ben şahsen bu şekilde bunları görüp geçirmiş insanların girişimciliğe atılmasını şahsi fikrim çok daha mantıklı buluyorum. Bana üniversiteden çıkıldığı gibi böyle, çünkü üniversitelilere özellikle çok puşlanıyor şu anda. Siz de girişimci olun, genç girişimciler, şöyle girişimciler, girişimcilik gelecek falan. Bana çok mantıklı gelmiyor. Ben de o zaman bu arada bunları çok yedim yani. O beyti yedim. O zaman da çok büyük o hallerin içerisindeydim ama şimdi düşününce şu an bir girişim kursam ki kuruyorum, çok daha ayakları yere basar şekilde ilerlediğimi düşünüyorum. Yani benim üzerime düşen sorumluluklar tarafında ben 3 co-founder'dan biriyim. Dediğim gibi ben kreatif taraftaki, dijital taraftaki işleri hallediyorum. Ama ne yaptığımı biliyorum. Yani bir, herhangi bir şirkette şu an işler nasıl yürüyor? Bu zamana kadar 5-6 şirket freelance de olsa hani hepsini görme şansım oldu. Büyük organizasyon, küçük organizasyonda işler nasıl yürüyor biliyorum. Bir de IC olarak tasarım, kreatif dünya nasıl çalışıyor onu biliyorum. Ama üniversiteden dümdüz çıkmış bir arkadaş ya da üniversite çağında olan bir arkadaş, hani ne işin kendisinde ekspertizi var henüz, ki bunda hiç yanlış bir şey yok. Yani üniversite çağındaki birinden olmaması lazım. Ne de herhangi bir şirkette işlerin nasıl yürümüşlüğünü görmüşlüğü var. Şimdi bu arkadaşın girişim hayali kurması biraz bana, kimsenin de hayalini çürütmeyeyim ama şey geliyor yani, ayakları çok yere basmıyor geliyor. Senin bu konudaki düşüncelerini merak ediyorum. Buna katılıyor musun? Benim kaçırdığım bir şey mi var bu konuda?
Abi çok basit. Surf simülasyon havuzları var. Kesin sosyal medyada görmüşsündür. Böyle işte 8-10 metre bandında fake dive'lar yaratıyorlar. Resen surf tahtalarını oraya atlıyorsun ve boğulmayacağından eminsin. Surf simülasyonunu orada yaşıyorsun. Şimdi şöyle düşün abi. Aldın işte ekipmanını ve direkt okyanustaki dalgaları kovalamaya başladın. Bu abi üniversiteden çıktığın gibi orada işte surf yapmayı öğrenme için emek vermeni gerektiren bir yapı. Diğer modelse surf simülasyonu yapabileceğin fake bir dalga üreten havuz var. Orada öğreniyorsun. Yani o da işte senin anlattığın bir şirketin içerisinde bunu gör vesaire. Sonra onlar da okyanusa o dalgalarla boğuşmaya çıkmıyor mu? Çıkıyor. Abi ikisi de bir yol. Yani ikisi de bir seçim. Benim gördüğüm şey şu. Bence ikisinde de abi ilk seferde eğer çok şanslı değilsen, hatta ilk iki seferde çok şanslı değilsen genelde başarısız oluyorsun. Ayaklarının yere sağlam bastığını düşünsen de, basmadığını düşünsen de. Benim için neden şu? Çünkü abi bu herhangi bir yapıdaki işte bahsettiğim rolün dışındasın. Bahsettiğim bakışın, gördüğün yani senin kadrajın kesinlikle artık diğer herhangi bir yerden gelsen de, yani sıfırdan üniversiteden çıktığın gibi kursan da, belli üstünden de gelsen kadraj çok farklı. Yani o yüzden kadraj değiştiği için tamamen senin ne kadar geliştiğine bağlı olarak değişen bir başlangıç noktası var elinde. Oradan sonra en deneyimli de çok yanlış doğurabiliyor. En deneyimsiz çok doğru da doğurabiliyor. Bunların tam tersi de oluyor. Ve komik olan şey şu. Şu an seninle biz bütün case'leri oturup tek tek yazmaya başlayalım. Bunun dışında yepyeni bir case yarın tık diye doğabiliyor. O yüzden abi bence burada önemli olan şey elindeki resource'lar, senin hayatın üzerindeki yani hepimiz için o dönemki koşullar ve buna hazır olup olmadığın. Yani şöyle düşünebilirsin. Ben işte genç bir işte vatandaşım ve cebimde o dönem istifa ettiğimdeki parayla ya araba alacaktım ya iş kuracaktım. Ben iş kurmayı tercih ettim. Yani araba da alabilirdim ama. Bu belki de ne bileyim hayatımda başka bir kırılım yaratıp belki de 10 yıl sonra kuracağım yepyeni bir startup içinde bir başlangıç noktası olur. I don't know. Yani bunu kimse bilemez ya. O yüzden abi ben üniversiteden çıktığımda başladım. Yarın bir arkadaşım benden işte atıyorum 10 yıl sonra girişimcilik pazarına girdi ve iş kurdu diye benden daha başarısız olacak diye de bir şey yok. Ben ondan çok başarılı olacağım diye bir şey de yok. Bu tamamen abi biraz bizim o kadrajın içerisine girdiğimizde ben artık hangi filmi çekiyorum ve bu hangi platformda yayınlanacak meselesi.
Tabii, doğru. Yani dinleyiciler için de bir şeyi hani temize çekeyim. Ben bence de şeyi savunmuyorum yani, hani üniversiteden direkt çıkıp girişimci olmaya çalışan başarısız olur diye bir konsept yok. Çok örneği var başarılı olanların da bu arada. Türkiye'de de globalde de. Sadece hani ben mesela çok ayağın genel olarak sağlam yere basmayı seven bir insanım. Ben böyle wing it insanı değilimdir yani, on the go bir şeyleri hani yapıştırıp geçen anksiyetem tutuyor çünkü yani bir şeyleri önceden bilmeyip planlı yürümüyorsam Oyun hani istatistiğin daha düşük olduğunu düşünüyorum şey olarak yani. Hani mantık çerçevesine baktığında bir şeyleri önce öğrenip hem IC level'ında deneyim edinip hem de şirket nasıl işleri görüp bir girişime giriyorsan bilgi hafızanda daha çok bilgiye sahipsin. Üniversiteden dümdüz çıkıyorsan okyanusa atıyorlar seni. Ha öyle de yüzmeyi öğrenmen mümkün değil mi? Çok mümkün abi.
Ama şöyle düşünebilirsin bro. Atıyorum sen 3 yıl boyunca bir şirket çalıştın ve bu deneyimi ödedin. Belki de o arkadaşlar 3 yıl boyunca okyanuslu dalgalarla boğuşuyordu. Anladın mı? Yani aslında burada şey, bunu kıyaslayabileceğin bir denklem değil gibi de
Eyvallah.
düşünebilirsin. Ama senin varlığın şöyle önemli abi. İşte bu tarz işte ilk başta sohbeti başlattığın söylemlerin pompalandığı mekanizmalarda herhangi bir söylemin pompalanması yanlış. Yani anladın mı?
Evet.
Üniversiteden çıkınca da girişimci olduğun da yanlış. İşte önce bir deneyim edinin sonra girişimci olduğun pompalanması da yanlış. Sen A yolu, B yolu, C yolu hepsini seçebilirsin. Ben de X yolu, Y yolu, Z yolu. Bunu savunursak sen de çok mutlu olacaksın, ben de. Ve sen de buna deneyimini aktaracaksın, ben de. Yani zaten olay bundan ibaret. O yüzden ilk söylediğin şeyi öldürmemiz bence bu hikayede en değerlisi.
Katılıyorum. Doğru, katılıyorum. Deneyimli de olsan, deneyimsiz de olsan, üniversitede olsan genel olarak girişimciliğin pompalanması çok suni bir pompalanma ya o çünkü. Ve o
Evet.
pompalanmanın arkasında muhtemelen başka birinin ajandası oluyor ve genelde ekmeğini onlar yiyor yani.
Tabii ki de.
Okey abi kapatmadan son bir sorum belki ufak ona da dokunursak süper olur. Sadece Product'lar özelinde değil genel olarak Türkiye'de girişimler için soruyorum. Senin için Türkiye'de girişim kurmakla, Türkiye'de girişimci olmakla ya da şöyle sorayım. Product'ları yurt dışında kurmuş olsaydın sence hayatında neler farklı olurdu? Hemen beraberinde de Product'ları yurt dışına açma konusundaki hedefleriniz neler? Nasıl bir yolu izlemeyi planlıyorsunuz?
İkinciden başlayayım. O biz ilk günden globale gidebileceğini biliyoruz. Ve ilk günden de bunu yaptık. Yani product'ın bütün içerikleri İngilizce, bütün content sistemi, bütün growth mekanizması. İşte ilk yılımızda dahi 150 farklı ülkeden trafik çektik. Şu an kullanıcıların hepsi bilmediğim yerlerden geliyor. Hiç bilmediğim yerlerde pazarların olduğunu öğreniyorum. Yani Brezilya diye bir pazar varmış, Nijerya diye bir pazar varmış falan. Böyle saçma pazarlar. Yani normalde duysan lan burada da işte teknoloji o kadar ilerledi dersin belki de. Ama varmış. Bunu öğreniyoruz. O yüzden biz böyle şey global açılmayı biraz mantıksız bulanlardan. Böyle bir şey yok bizce. Biz herkes ilk günden global açık olmalı. Özellikle Türkiye gibi bir ülkeden bu işi yapmaya kalkıyorsan. İkinci olarak ilk soruya gelirsek de abi kesinlikle çok farklı olurdu. Birincisi Türkiye yatırım havuzu bandında dar bir ülke. Yani ben bugün Türkiye'de elde ettiğim network'ü Amerika'da sahip olsaydım raise edebileceğim para miktarı kesinlikle daha fazla olurdu. Bunu işte investorlar da biliyor, girişimciler de biliyor. Ha bunu geliştirebiliyor muyuz? Evet geliştiriyoruz. Yani biz startup kurdukça, iyi işler çıktıkça kesinlikle daha iyi hale geliyor olacak. Orada hiç sıkıntı yok. Ama şöyle bir şey olabilirdi. Girişim sayısının bol olduğu yerlerde yani pazarın belli bir nasıl diyeyim lokal anlamda büyüklüğün olduğu pazarlarda senin ivmelenmen ve senin kullanıcılarının senin growth'unu yaptığı dünya erişmen bir tık daha kolay olabiliyor. O yüzden işte Amerika pazarından bahsedebiliyoruz. İşte Avrupa'da belli şehirlerin yarattığı o startup ekosistemlerinin değerinden bahsedebiliyoruz. Türkiye buna sahip olamaz mı? Olabilir. Yani bu nasıl diyeyim? Bence işte Kazakistan buna sahip olamaz mı? O da cevap olabilir. O yüzden biraz abi iş yapış tarzımızı değiştirmemiz gerekiyor. Yani hala işte işte bir web sitesini ne denir ona tek tek herkese yapan şirketleri kurmamalıyız. Yani kesinlikle bir website builder yapısını mantığı desin kurmalıyız. Yani bu hep böyle olmalı. O yüzden ürünleşmeliyiz. Ürünleşmeliyiz ki işte abonelik modellerine, işte marketplace'e belli bir sistemi inşa edebilirim ve bu sistemi ürün haline getirebilirim. O yüzden de benim düşüncem şu. Abi birincisi işte bir şekilde hikayeye dahil olan fail sayısı artmalı. Yani o işte 10 tane 9 tane ölenlerin 9'ların sayısı artmalı. Benimki de dahil olsa bile. Ve hiçbirimiz de bu işin işte tek seferlik bir şey olmadığının farkında olmalıyız. Yani o 9 tane öldüren arkadaşlar gidip yeni öldürecekleri ya da ölme potansiyeli yine çok yüksek olan yeni versiyonlarını kurmalılar. Ki bu insanların üzerinde belli bir know-how birikimi olsun ve artık bunlar ceplerinden en değerli oyunların, en değerli ürünlerin, en değerli şirketlerin çıkarsınlar. O zaman başarı geliyor. Yoksa şey çok kolay. Hadi ya 100 tane şirket kuralım bunlardan biri kesinlikle başarılı olmaz. O 100 tane kişinin kim olduğu, background'larında girişimcilik hikayelerinin nasıl geliştiği ve tüm bu hikayenin nasıl şu anki şirketlerine yansıdığı çok büyük önem arz ediyor. O yüzden benim düşüncem abi devam etmeliyiz ama bunu yaparken de hep böyle biz nasıl diyeyim şey bir eğitimden geçerek bence büyüdük. İşte bir model var, bir nasıl diyeyim, structure var. O structure uyarsam başarılı olurum. Bu yok. Hepimiz abi kendi custom, kendimize özel, kendi takımımıza özel. O yoğurt iş tarzı dediğim hikayeyi kendi şirketimizde, işimizde oyuna sürüp denemeliyiz. Ve birbirimizin modellerini eleştirmeliyiz. Sonra demeliyiz ki evet abi benim modelim kötü. Benim şu modelim iyi ama. Ve ben senin şu iyi modelini kendime entegre etmeliyim. Bundan da gocunmamalıyız. Yani bu hikayenin yani aslında gelişim kültürü. Sadece bütün başarısızlıkları, failleri bizim yaşayamayacağımız, başkalarının hikayelerinin, başarısızlıklarının hikayeye dahil olması gerektiği. Bunu da bilmeliyiz. Bunu bilirsek eğer zihin olarak, zeka olarak abi hepimizin interneti var. Hepimizin artık aşağı yukarı bir bilgisayarı var ve zekası var. Geriye kalan çok bir şey yok yani. O yüzden ben biraz böyle base temellere sahipsem yani o minimum gereklilik şeyinde her şeyin yapabileceğine inananlardım. Diyorum ya işte Samet yaptıysa herkes yapar mantalitesiyle ilerliyorum hep. O yüzden işte atıyorum yurt dışında da herhangi bir yaptıysa yine herkes yapar. Yani Samet'e özgü bir durum değil. O yüzden de devam etmeliyiz.
Güzel. Çok güzel abi. Ağzına sağlık. Yani benim bugün konuşmak istediğim konular açıkçası bu kadardı. Birçoğu hatta spontane bile geldi. Gerçekten çok keyifli sohbet oldu. Ağzına sağlık. Kapanışa geçmeden önce eklemek istediğin, değinmek istediğin, değinmediğimiz başka noktalar var mı? Genel olarak Türkiye'de ürün yönetimi üzerine olabilir. Girişimcilik çok bahsettik. Türkiye'de girişimcilik üzerine olabilir.
Valla abi çok teşekkür ederim. Bence de çok keyifliydi. Yani daha önce yaptıklarımız üzerine böyle çok güzel şeyler koymuş olduk. O yüzden mutlu oldum ve bu arkadaşlara da yansıyacak. Daha da keyifli. Onun dışında da eğer işte yeni bir startup kuruyorlarsa kesinlikle product'ları takıp başlasınlar. Herhangi bir ihtiyaçları olursa mutlaka kapıyı çalsınlar. En hızlı şekilde açarız. Bizde varsa sizde de vardır deriz her zaman. Onun dışında da bu yol çok uzun bir yol. Ve hepimizin birbirine yakın olması ve sürekli paslaşması gerekiyor. Bizim seninle yaptığımız şeyi herkesin bizimle bir diğer arkadaşlarıyla yapması en önemlisi. O yüzden paslaşmaya devam edelim. Bir gün sayıyı en iyi şekilde buluruz diye düşünüyorum.
Süper. Peki sosyal medyada insanlar sana ulaşmak isterlerse ya da Productor'a bilmiyorum hani nasıl ulaşabilirler?
Abi direkt her mecrada varız. Çok aktif bir şirketim var. Bundan mutluluk diyorum. Her gün bir içerikle birlikte konuşuyoruz, konuşmaya çalışıyoruz. Daha çok paylaşmayı seviyoruz. Bana da Samet Özkaya işte ya da Productor'ı search edip herhangi bir platformdan DM attıklarında böyle dönüş hızım çok hızlıdır. Herkes şaşırır genelde. En hızlı şekilde dönerim. Geç dönüyorsam da bilin ki daha kaliteli zaman ayırmak istediğim içindir. Onu da telafi ederim yani. Sen de öylesin bu arada. Ben de bütün overlay izleyicilerine bunu söyleyeyim. O yüzden hem teşekkür ediyorum hem de ulaşmak kolay. Paylaşmamız gerekiyor. Daha çok birbirimizle işte dediğim gibi paslaşmamız gerekiyor. Bunun çıktılarını hep birlikte toplamamız gerekiyor. Kesinlikle bu kolun sonrasında şey bu podcast kaydının sonrasında da bir sürü yeni connection doğacak. Onlardan bir sürü işler çıkacak. O yüzden bunu bilmek ve bu heyecanın bu akımın içerisinde yer almak bayağı heyecanlı oluyor. Herkesi de bu akıma davet edelim.
Eyvallah. Bu arada evet, Productor'ın podcast'ini de mutlaka takip edin. Ben Samet'le neler konuşabiliriz üzerine biraz böyle ufak araştırma yapıyorken daha önce hiç dinlememiştim. Ne fırsatım oldu. Orada da çok güzel seriler var yani, başka yatırımcılarla illa product özelinde olmak zorunda değil. Product management takip etmiyorsanız bile Türkiye'de yatırımcılarla ilişkiler nasıl yürüyor? Yani yatırımcılar neye dikkat ediyor üzerine? Bence güzel içerikler var ortada. Orada da mutlaka göz atın derim. Sosyal medyada bana da ulaşmak isterseniz N Seçkin Oral Tegi ile biliyorsunuz her yerde her zaman ulaşabilirsiniz. Bir yenilik olarak Overlay Podcast'e ait hesaplar açmaya başladım. Overlay.podcast olarak Instagram'da, YouTube Shorts'ta yani YouTube'da ve TikTok'a yavaştan klipler atmaya başladım. Videoları, bütün podcast kayıtlarını bütün olarak oralara buralara atmayacağım. Şahsen hani YouTube'da dinlenme oranının az olacağını düşünüyorum ama yanılıyorsam, hani siz böyle özellikle YouTube'dan dinlemeyi tercih ediyorsanız bana yazın. Ama onun dışında daha çok short klipler orada oluyor olacak. Oralardan da artık follow, like, canınız paşa gönlünüz ne istiyorsa Spotify'dan dinlediğiniz her yerden bir şeyler yapıştırırsınız. Öpüyorum hepinizi. Tekrardan Samet'e teşekkür ediyoruz ve sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.
Görüşürüz.